Ayrım 27.
20. yüzyıldaki ilk Kürt ayaklanması 22 Haziran 1906'da Bitlis'te ortaya çıktı ve 1937'ye dek büyük çoğunluğu dış bağlantılı, büyüklü küçüklü 23 ayaklanma ve ayaklanma girişimi oldu. Çoğunluğu Cumhuriyet'in ilk 7 yılında ortaya çıkan ayaklanmalar ve bastırma harekatlarının yalnızca tarih, ad ve yöreleri şöyledir. 1908 Diyarbakır ayaklanması ve telgrafhane işgali. 1913 Molla Selim ayaklanması, Siirt Bitlis. 11 Mayıs 19 Ağustos 1919 Ali Batı ayaklanması, Mardin, Savur, Cizre, Nusaybin. 14 Şubat 17 Haziran 1921 Koçgiri ayaklanması, Zara, Refahiye, Kemah Divriği. 12-28 Eylül 1924 Nasturi ayaklanması, Hakkari. 13 Şubat 31 Mayıs 1925 Şeyh Said ayaklanması, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Urfa. 9-12 Ağustos 1925 Raçkoten ve Raman Tedip yola getirme harekatı, Garzan, Silvan, Beşiri, Sason. 10-27 Ağustos 1926 Yakup Ağa ve oğulları ayaklanması, Eruh, Zilan, Adıyaman. Kasım 1926, Şubat 1927 Ertuş, Güyen, Jirki, Şerefan ayaklanması, Çömelek, Beytuş, Şebap, Nordüs. 1925-1937 Sason ayaklanması, Sason, Batman, Dağlık bölgesi. 16 Mayıs 7 Haziran 1926 1. Ağrı ayaklanması, Muson, Demirkapı, Doğu Beyazıt. 7 Ekim 30 Kasım 1926 Koç Uşağı ayaklanması, Ovacık, Çemişkezek, Beylan. 26 Mayıs 25 Ağustos 1927 Mutki ayaklanması, Bitlis, Mutki, Selas ve Kalmas Dağı, Zorikli inler. 13-20 Eylül 1927 2. Ağrı ayaklanması, Ağrı Dağı. 7 Ekim 17 Kasım 1927 Biçer, Tedip ve Tenkil yola getirme, tepeleme harekatı, Urfa, Cizre, Cibir, Lis. 22 Mayıs 3 Ağustos 1929 Asi Resul ayaklanması, Eruh, Midyat, Tanzi. 14-27 Eylül 1929 Tendürük, Tenkil harekatı, Ağrı Dağı, Karaköse. 26 Mayıs 9 Haziran 1930 Savur, Tenkil harekatı, Savur, Midyat, Cizre. 20 Haziran 7 Eylül 1930 Zeylan ayaklanması, Erciş, Muradiye, Patnos, Diyadin. 16 Temmuz 10 Ekim 1930 Oromar ayaklanması, Oromar, Şemdiyan. 7-14 Eylül 1930 3. Ağrı harekatı, Ağrı Dağı. 8 Ekim 14 Kasım 1930 Pülümür harekatı, Erzincan, Aşkirik, Dağbey, Harye. 1937-1938 Tunceli, Dersim, Tedip harekatı, Tunceli, Pertek, Hozat. AGE sayfa 117. Tunceli ayaklanmasından PKK'nın harekete geçtiği 1983 yılına dek 46 yıl boyunca herhangi bir Kürt ayaklanması ortaya çıkmadı. 1980'den sonra başlayan ve aldığı dış destekle uluslararası bir örgüt haline gelen PKK-KADEK hareketi etkisini hala sürdürmektedir. 200 yıl süren ve büyük çoğunluğu emperyalist kışkırtma ve desteğe dayanan ayaklanmalar Türkiye'ye ve Kürt halkına büyük zararlar vermiştir. Ancak bu ayaklanmalar bazı aşiret yönetimleriyle sınırlı kalmış ve kitlesel bir çatışmaya dönüşerek Türk-Kürt birlikteliğini bozacak bir sonuca henüz ulaşmamıştır. Türkiye bugün örneği pek görülmeyen tehlikeli ve ilginç bir süreçten geçmektedir. Varlığı dış desteğe bağlı, çok sayıda bölücü örgüt, varlığı yine dış desteğe bağlı politikacıların dolaylı dolaysız desteğiyle ayrılıkçı eylemlerini donanımlı ve alabildiğine özgür biçimde yürütmekte ve halk bu yıkıcı gidişe doğal ve tarihsel birikimleriyle kendiliğinden direnmektedir. Bu Türkiye'ye özgü ve gerçekten çok ilginç bir durumdur. Eğer önlem alınmazsa halkın kendiliğinden sürdürdüğü birlik duygusu ve bu duygunun oluşturduğu ortak direnç sonsuza dek devam edemez. Siyasi ve idari aymazlığa son verilerek yoksulluğun giderilmesi, zaman yitirmeden bu yönde adım atılması gerekir. Bu yapılmadığında emperyalist kışkırtma sonunda başarılı olacak ve etnik köken farklılıkları giderek yerleşik çatışmalara dönüştürülecektir. Bu ise Türkiye'nin mahvolması anlamına gelecektir. 13. Bölüm. Birinci Meşrutiyet'ten Birinci Meclise. 1876-1920. Evrensellik ve özgünlük. Her toplum kendisini oluşturan bireyler gibi geçmişten gelen alışkanlıklara, geleneklere ve ortak değerlere sahiptir. Tarihsel birikime dayanan ve sosyal yapıya biçim veren ortak yaşam, toplumun özgünlüğünü belirleyen ana unsurdur. Temel olan toplumun kendisidir ama hiçbir toplum dünyada tek başına yaşamamaktadır. Dönemin özelliklerine ve toplumlar arası ilişkilerin yoğunluğuna bağlı olarak istese de istemese de diğer toplumlarla yakın ya da uzak ilişki içindedir. Hiçbir toplum kendi içine kapanarak yaşayamaz. Başkaları tarafından etkilenirler ve başkalarını etkilerler. İnsanlık tarihi bir anlamda çoğu çatışmaya dayanan bu etkileşimin tarihi gibidir. Her toplum karşılıklı ilişkilerde kendisini korumak için doğal bir dürtünün kendiliğinden harekete geçirdiği bir içgüdüyle öz savunma içine girer. Korunma ya da etkileme eğilimi toplumlar arası ilişkilerde geliştirici bir çelişki halinde varlığını sürdürür. Bu süreç gerçekte bir uygarlık gelişimidir. Toplumlar arası yakınlaşma uygarlaşmanın bir ölçütüdür. Ama özellikle emperyalizm çağı olan günümüzde uygarlık herhalde ondan daha çok toplumsal kimliği koruma ile sağlanacak bir ilerlemedir. Toplumlar arası farklılıklar yaşam biçiminden kültüre, inanç sistemlerinden üretim etkinliklerine dek her alanda varlığını sürdüren özelliklerdir. Toplumsal düzenin kurallarını belirleyen ya da kuralları toplumsal düzen tarafından belirlenen siyasal sistemin farklılıklar dışında kalamayacağı açıktır. Her toplum, bugünü yaşanan ancak geçmişle ilişkili olan sosyal ve ekonomik koşulların belirlediği kendine özgü bir yönetim biçimiyle yönetilir. Bu durum temelinde nesnellik bulunan bir zorunluluktur. Başkasına özenme ya da benzeme davranışı, başarı şansı olmayan girişimler bozulmaya yönelik sonuçsuz çabalardır. Her toplum içinde bulunduğu koşullara uygun olarak gelişimini sürdürecektir. Yenileşme ile özenme ya da benzeme uzlaşmaz kavramlardır. Toplumsal gelişime yön veren ana etkenin, toplumun kendi iç gücünün olması, dıştaki örneklerden sonuç çıkarma, deneyimlerden yararlanma ya da uygun olanı kullanma girişimlerini elbette önlemeyecektir. Ekonominin olduğu kadar her siyasi sistemin ne denli özgün olursa olsun herkesin yararlanabileceği evrensel bir yanı vardır. Önemli olan taklitçiliğe düşmeden bu yanın değerlendirilmesi ve gelişim yönünde kullanılabilmesidir. Ne denli karşıt görünse de evrensellikte özgünlük birbirini tamamlayan niteliklerdir. Toplumsal olaylarla ilgilenenler, özellikle de siyasetle uğraşanların düşebileceği en önemli yanılgı, evrensellik adına özgünlüğün, özgünlük adına evrenselliğin göz ardı edilmesidir. Toplumlar ticaretin gelişmesiyle birbirlerine yakınlaşmaya başladılar. Bir yandan savaşıp çatışırken, bir başka yandan ticari ilişkiler geliştirip ekonomiye dayalı coğrafi birliktelikler ve kültürel yakınlaşmalar gerçekleştirdiler. Barışla savaşın iç içe girdiği, yok oluşların ya da yeniden ortaya çıkışların yaşandığı, güç dengelerinin sürekli değiştiği uzun tarihsel süreçlerden geçilerek bugünlere gelindi. İnsanlık herhalde en yoğun, en karmaşık ve belki de en kuralsız kaynaşma dönemini günümüzde yaşıyor. İnsan davranışları birbirine benziyor ama bütünleşmiyor. Ticaretin küresel işleyişi insanları birbirine bağlıyor ama yakınlaştırmıyor. Dünya, yakınlaşmayla ayrışmanın, birleşmeyle parçalanmanın birlikte yaşandığı karışık ve karmaşık bir dönemden geçiyor. Uluslararası örgütler, bölgesel birlikler kuruluyor ama insanlık tarihinde görmediği bir yabancılaşma yaşıyor. Güçlüler daha güçlü, yoksullar daha yoksul oluyor. Dünya, insanlığın tümünü kapsayan, sömürü ve çatışma içermeyen bir düzenden hala çok uzak. ülkelerin belli bölgelerde bir araya gelmeleri ve kural belirleyen anlaşmalarla birbirlerine bağlanmaları, uygarlık gelişiminin doğal sonuçları değil. Anlaşmalar, büyük güçlerin çıkarlarına hizmet eden düzenlemelerin ötesine geçemiyor. Doğu batı başta olmak üzere kuzey güney ya da varsıl yoksul farklılıkları ağır sonuçlarıyla sürüyor. Tarihsel, sosyal ve ekonomik gelişkinliğin belirlediği siyasal düzen farklılıkları uzlaşmaz çelişkiler halinde varlığını sürdürüyor. Batı ile doğunun, kuzey ile güneyin ya da varsıl ile yoksulun benzer sistemlere sahip olması elbette olası değildir. Evrensellikle özgünlüğün kesinlikle karıştırılmaması gerektiği bir dönemde yaşanıyor. Gelişmiş ülkelerde geçerli olan yönetim biçimiyle az gelişmiş ülkelerdeki siyasi düzen işleyişi birbirlerinden çok farklı bir yol izliyor. Aynı şey elbette partiler için de geçerli. Farklılıkları yaratan nedenler geçmişten gelen toplumsal özelliklere dayanıyor. Batı ve Doğu toplumları incelendiğinde her toplumun kendine uygun yönetim biçimleriyle yönetilmeleri gerektiği açıkça görülüyor. Yenileşmeye dönük değişim gücü, başkasına benzeme ya da başkasının istediği gibi olmada değil, her toplumun kendi özgün yapısında bulunuyor. Türk toplumunun tarihsel gerçekleri, günümüze taşınan sosyal alışkanlıkları ve geleceğe yönelik gelişme istekleri, bugün benzemeye çalışılan Batı toplumlarından çok farklı önceliklere ve özelliklere sahiptir. Uygarlık gelişimini yükseltmek ve toplumsal gönenci sağlamak, her toplumda olduğu gibi başkalarına benzemeyi değil, yaratılmış olan toplumsal değerlerin yenileştirilerek korunmasını gerektiriyor. Geçmişten gelen birikim, geleceğe yön veren gelişimci uygulamalara dönüşebilmesi buna bağlı. Bu işi başarmak için her şeyden önce batılılaşma adına geliştirilen yozlaşma ve yabancılaşmadan kurtulmak, bilgi sahibi olmak ve bilgiyi bilince ulaştırarak maddi bir güç haline getirmek gerekiyor. Türkiye, varlığını tehdit eden küresel politikanın yıkıcı sonuçlarını önlemek zorundadır. Üstelik bu politika artık dış olgu olmaktan çıkmış, siyaset başta olmak üzere toplumun her kesiminde yaşanan bir iç sorun haline gelmiştir. Avrupalılaşma adına kullanılan batıcılık, İslamlaşma adına kullanılan Arapçılık ve demokrasi adına kullanılan Kürtçülük, bütünlüklü bir siyasetin parçaları olarak ulusal varlığa yönelen emperyalist politikanın araçları haline getirilmiştir. Demokrasi gereği ve ülke içi siyaset olarak gösterilen ve emperyalizme hizmet eden bu tür yapay oluşumların ulus devlet yapısına daha fazla zarar vermemesi için her şeyden önce ve zaman yitirmeden siyaset dışına çıkarılması gerekir. Ulusal varlığın korunmasının ilk ve yaşamsal gereksinimi her düzeydeki işbirlikçinin etkisizleştirilmesi ve bu unsurların devlet başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve sosyal tüm alanlardan yalıtılmasıdır. Böylesi bir girişim ancak yönetim gücünün elde edilmesiyle başarıya ulaşabilir. Bu nedenle Türk ulusunun varlığını korumak isteyenler, ulusal örgütlenmenin yaratılması konusunu gündeme getirmek ve halkın katılımını sağlamak koşuluyla hangi yöntemle olursa olsun iktidarı elde etmek zorundadırlar. 1919 örgütlenmelerinin yeniden güncellik kazanması Türkiye'nin benzer koşulları yaşamakta olmasındandır. Ulusal mücadelenin partisiz ya da daha doğru bir söylemle parti ayrımı yapmadan örgütlenmesi, ilkeleri belli, kolay anlaşılır ve yaşamsal bir gereksinimdir. Emperyalizmin dolaylı ya da doğrudan işbirlikçileri, vatan satıcıları ve gizli açık hainler dışında herkes bir araya gelmelidir. Bu, Türk ulusunun yabancısı olmadığı, örneğin 80 yıl önce başarıyla uyguladığı bir örgütlenme biçimidir. Müdafaa-i Hukuk ve Redde İlhak dernekleri, yerel kongreler, meclisler, bunların öncesi ve sonrası bugün yeniden ilgi çekiyorsa, Türk halkında ulusal kaygılar oluşuyor ve bir savunma içgüdüsü gelişiyor demektir. Duyguların bilince çıkarılması gerekir. Bunu yapacak olanlar ise ulusu temsil etmeye yönelen aydınlardır. Siyasi tarihimizin yakın dönemi dikkatlice incelenmeli ve bugüne yönelik yararlanılabilir sonuçlar çıkarılmalıdır. Bilgi ve bilinç olmadan örgütlenme ve sonuç getirecek bir mücadelenin de olamayacağı bilinmelidir. Türkiye'nin sorunlarına yanıt arayan, farklı programlara ve amaçlara sahip, farklı örgütlermiş gibi sunulan günümüz partilerinin ne oldukları, neyi temsil ettikleri ve ne yaptıkları ortaya konmalı. Üstelik bu çok açık biçimde yapılmalıdır. Bu partiler adları ya da binaları gibi gerçekten değişik partiler midir? Türk halkının sırayla iktidara getirdiği bu örgütler birbirinden farklı olan hangi politikayı uygulamıştır? Ulusal bağımsızlık ve toplumsal gönenç yönünde hangisi ne yapmış ve Türkiye'yi daha iyiye götürmüştür? Bugün iktidarda olan ve gelecekte iktidar olacak partiler siyasi sistemin bugünkü yapısını değiştirmeden halkın ve ulusun sorunlarını çözecek ulusal politikalar uygulayabilirler mi? Siyasi parti kavramı Türkiye'nin gündemine bugünkü anlamıyla Cumhuriyet dönemiyle birlikte girdi. 19. yüzyıl sonlarındaki örgütlenmeler parti değil, kendine özgü nitelikler taşıyan bir tür derneklerdi. 1908'den sonra fırka adıyla kurulanlar ise fırka adıyla kurulmalarına ve seçimlere katılmalarına karşın partiden çok derneğe benzeyen, genellikle öncekilerin devamı olan örgütlerdi. Ortak özellikleri Türk toplumunun ekonomik sosyal yapısının doğal ürünleri olarak değil, Batı partilerine özenerek onları taklit ederek ortaya çıkmalarıydı. Kurulan örgütler ve yürütülen mücadele toplumsal gereksinimlerle gözle görülür bir uyumsuzluk içindeydi. Örgütlere fırka adı verilmişti ama ne düzenli bir parti işleyişi, ne temsil edilecek sınıflar, ne de ulusal mücadelenin önem ve yöntemi biliniyordu. Halka ulaşılamamış, kitle tabanı yaratılamamıştı. İmparatorluğun kurtarılarak güçlendirilmesi için imparatorluğu yıkmakta olan Batı ile bütünleşmeye çalışılıyordu. Batı'daki siyasi sisteme ve partilere özeniliyor ancak bu sistemin dayandığı ekonomik tarihsel yapı bilinmiyordu. Toplumsal düzen değişikliğinin isteğe bağlı bir tercih sorunu olduğu sanılıyor, yasalar ve kararnamelerle Avrupa gibi olmaya çalışılıyordu. Batı'daki sistemin kendini yaratıp yaşatan nesnel koşulların ürünü ve toplumun gelişme gereksinimlerine yanıt veren doğal bir toplumsal evrimin sonucu olduğu kavranamıyordu. Koşullara sahip olmadan koşulların yarattığı sonuçlara sahip olmak isteniyordu. Anlamsız isteğin kaçınılmaz sonucu elbette siyasi, kültürel bozulmadan başka bir şey olmayacaktı. Ekonomik etkinliğin sonuçları olan siyasi kurum ve gelenekler, tarihsel, kültürel gelişimin zorunlu sonuçları, topluma yabancılaşmayan gelişim unsurlarıdır. Her ülke, görecelik içeren geri kalma ya da ilerleme sorunlarını kendi özgün yapısına ve kendi gücüne dayanarak çözmek zorundadır. Özgünlüğün göz ardı edilmesi ya da geriliğin nedeni sayılması, üstelik bir de bundan kurtulmak için başkasına benzemeye çalışılması, geriliğin ve gericiliğin tam olarak kendisidir. Toplumsal yapıyı ve bu yapıyı geliştirecek yöntemleri saptayarak geleceğe yön vermek için tarihin ve onun doğal sonucu olarak bugünün birlikte ele alınması, buna göre davranılması gerekir. Toplumsal gelişim geçmişle bağlantılı, sürekli yenilenen ve değişimlerle bugüne gelen kesintisiz bir süreçtir. Bu sürecin doğru kavranması gelecek için girişilecek politik mücadelenin başarı koşuludur. Ülkemizde siyasi parti çalışması yapanlar ya da yapacak olanlar bu kitapta uzun bölümler halinde tartışmaya sunulan tarihsel, sosyal ve ekonomik konuları değerlendirip eleştirel bir yaklaşımla irdelemelidirler. Bunu yapıp halkla ilişkiye geçtiklerinde şimdiye dek kendilerine söylenen ya da gösterilenden çok başka bir dünya ile karşılaşacaklardır. İçinde yaşanan toplumu tarihi kökleriyle birlikte tanımak, gelişim koşullarını ve niteliğini kavramak, onu geliştirip değiştirmenin ön koşuludur. Böylesi bir çaba harcanmadan girişilecek politik eylem, istek ve amaç olarak ne denli ileri, çağdaş ya da inançla dolu olursa olsun başarılı olamayacaktır. Birinci Meşrutiyet. 1876 yılında Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'ne başkaldırmış, Balkanların değişik yerlerinde milliyetçi ayaklanmalar başlamıştı. Rus generali Çernayev'in komuta ettiği Sırp ordusu Gazi Osman Paşa tarafından yenilgiye uğratılmış, Osman Paşa'nın ordusu Belgrad'a doğru ilerlemeye başlamıştı. Rusya bu aşamada İstanbul'a bir ultimatum gönderiyor, hareketin durdurulmasını, aksi halde savaş ilan edeceğini bildiriyordu. İstanbul hükümeti Rus notasına uyarak Osman Paşa'yı durdurmakla kalmıyor, konuyu görüşmek üzere 23 Aralık 1876'da İstanbul'da Tersane Konferansı adı verilen ve Rusya başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın katıldığı uluslararası bir toplantı düzenliyordu. Kimilerinin Türk tarihindeki ilk demokrasi girişimi olarak kabul ettiği birinci meşrutiyet, konferans sırasında 26 Aralık 1876, hükümetin kutlamalarla halka duyurduğu Anayasa Kanuni Esasi adı verilen bir metnin kabul edilmesiydi. Birinci meşrutiyet olarak tanımlanan girişim, demokrasi ya da bir anayasal düzen istemi değil, İstanbul'da toplanan yabancıları etkilemeye yönelik içi boş, taktik bir düzenlemeydi. Bu girişimle yeni hükümetin batıya ve reformlara yatkınlığı gösterilecek ve Avrupalılardan Bulgaristan ve Bosna Hersek'te Hristiyanlar yararına yapılmak istenilen sınır değişikliklerinden vazgeçmeleri istenecekti. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 13. Cilt sayfa 8059. Bu boş inancı hükümetin aklına İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Sir Henry Elliot sokmuştu.